41. ayrım. Ricky bunun aklına gelebilecek en korkunç adalet kavramı olduğunu düşünüyordu. Hem ruhen hem bedenin cinayetleri. Rumpelstiltskin hayatına girdiğinden beri sıklıkla korkmuştu. Her zaman anlamaya çalışan ve rutin yaşayan bir adamdı. Ama artık hiçbir şey net değildi, her şey karışıktı. İçinde girmiş olan korku artık daha farklı bir şeydi. Bunu tam olarak bir kategoriye koyamıyordu ama ağzını kurutup dilinde acı bir tat bırakıyordu. Bir psikanalist iken iyi durumdaki hastalarının karışık endişe ve onları güçsüzleştiren öfkenin olduğu bir dünyada yaşıyordu. Ama bunların hepsi artık önemsiz ve hastalık derecesinde bencilce geliyordu. Rumpelstiltskin'in sahibi olduğu öfkenin büyüklüğü onu hayrete düşürüyordu. Ama aynı zamanda mantıklı geliyordu. Psikanaliz bir şey öğretirdi. Hiçbir şey asla boşluktan oluşmaz. Her kötü eylemin her türlü yankıları oluşabilir. Aklına bazı meslektaşlarının masalarına koydukları sürekli hareket eden aygıtlar geldi. Arda arda asılı duran toplardan birine dokunulduğunda hepsini harekete geçiren ve son topa geldiğinde kenara çarpıp tekrar aynı hareketi başlatan ve sadece birinin elini arasına sokmasıyla hareketlerin kesildiği bir aletti bu. Ve Rumpelstiltskin'in intikamı da bu alete benziyordu. Ricky o aletin içindeki toplardan biri olmuştu sadece. Kimileri ölmüştü, kimileri mahvolmuştu. O yapayalnız kalmış ve olan biteni görebiliyordu. Hiç kesilmeyen bir hareket. Ricky ince ince terler döktüğünü hissedebiliyordu. Suçların hepsi dokunulmaz bir düzeyde işleniyordu. Hiçbir dedektif veya polis otoritesi bu suçların arasında bağlantı kuramazdı. Çünkü bütün suçların tek ortak yanı 20 yıl öncesinde ölen bir kadınla bağlantıları olmasıydı. Hayal gücünün bile kabul etmediği kadar ince bir bağlantısı olan seri cinayetler diye düşündü Ricky. Aynı polis memurunun ona göğsüne R harfi kazınmış olan Rafael Johnson'ı kaygısızca anlattığı gibi. Buğulu bayrağa gelene kadar suçu üstlenecek çok insan vardı. Kendi ölümünün altında yatan nedenler barizdi. Kariyeri mahvolmuş, eşi ölmüş, parasal durumu vahim. Kendisini neden öldürmeseydi ki? Bir şey onun için kesinlikle netti. Eğer Rumpelstiltskin Ricky'nin kurtulduğunu bilseydi ya da bundan en ufak bir şüphesi olsaydı, kötü amaçlarla anında Ricky'nin izini sürerdi. Ricky ikinci bir oyun daha oynayabileceğinden şüpheliydi. Yeni kimliğini yok etmenin ne kadar kolay olacağını anladı. Richard Lively dünyada önemsiz bir kişiydi. Bu anonimliği kendi hızlı ve vahşi ölümünü kesinleştiriyordu. Richard Lively günün ortasında öldürülse de hiçbir polis onları Ricky Starks ve Rumpelstiltskin adındaki adama götürebilecek bir bağlantı bulamazdı. Tek öğrenecekleri şey Richard Lively'nin gerçek Richard Lively'nin olup olmadığıydı ve buldukları kişi hemen kimliği meçhul biri olacaktı. Onu da mezar taşı bile dikmeden herhangi bir mezarlığa gömeceklerdi. Belki de bir dedektif buldukları kişinin gerçekten kim olduğunu merak edecekti ama bir sürü davayla uğraştığı için Richard Lively'nin ölüm dosyası öylece kapanacaktı sonsuza dek. Ricky'yi bu kadar güvenilir kılan şey onu aslında aynı zamanda tümüyle zayıf kılıyordu. New Hampshire'a dönerken Durham'daki hayatının tüm rutinlerine büyük bir şevkle başlayacağına karar verdi. İstikrarlı bir şekilde sabahları erken kalkıp üniversitedeki diğer temizlik görevlileriyle işe giderse, yerleri silerse, tuvaletleri temizlerse, holleri parlatırsa, ampulleri değiştirirse, arada bir iş arkadaşlarıyla şakalaşıp, Red Sox takımının gelecek sezonda ne yapacağıyla ilgili tahminlerde bulunursa yok olabileceğini umuyordu. O kadar normal ve sıradan bir dünyada çalışıyordu ki geleneksel soluk mavi ve yeşil renklere boyanmak için haykırıyordu. Bir keresinde buharlı elektrik süpürgesini üniversitenin salonundaki halı üzerinde kullanırken makinenin vızıldama sesinin ellerindeki titreşimin ve temiz halının oluşturduğu görüntünün hipnotize edici bir güzelliğe sahip olduğunu keşfetti. Sanki bir zamanlar olduğu kişiden aniden uzaklaşarak bu dünyanın yeni basitliklerinde kaybolabiliyor gibiydi. Bu durum garip bir tatmin ediciliğe sahipti. Yaptığı iş bile monotonluk ve devamlılık özelliklerine sahipti. İntihar engelleme acil hattında geceler boyu tavsiyeler vermek ve modern anlamda can halatları atmak psikanalist becerilerini hatırlamasını sağlıyordu. Bir psikanalist iken hayatına çöken korku, hayal kırıklıkları ve öfkeyi özlemediğini fark etti. Tanıdığı insanların hatta rahmetli eşinin onu hatırlayıp hatırlamayacaklarını merak ediyordu. Richard Lively'nin hep olmak istediği ve yazları kendini Cape'de bulan insana, zengin, güçlü ve nevrotik hastalarını tedavi eden Dr. Starks'tan daha yakın olduğunu düşünüyordu. Anonimliği baştan çıkarıcı buluyordu. Ama zordu da. O adam olmak için kendini zorladığı her saniyede intikam karakteri Frederick Lazarus karşıt komutlar haykırıyordu. Fitness eğitimini yeniledi ve nişancılığını geliştirmek üzere günde 3 saatini atış yaparak geçirmeye başladı. Havalar güzelleşip renk saçmaya başladıkça repertuarına açık alan becerilerini katmaya karar verdi. Ve Frederick Lazarus adı altında engebeli arazi koşu ve kamp yapan bir kursa yazıldı. Bir anlamda tıpkı ormanda kaybolduğunda yapıldığı gibi nirengi yapıyordu. 3 kılavuz sütunu vardı. Bir zamanlar olduğu kişi, şu anda olduğu kişi, olması gereken kişi. O gece kiraladığı karanlık odasında gölgeler oluşturan masa lambasının yanına otururken olanlara sırtını dönüp dönemeyeceğini düşündü. Geçmişiyle ve başına gelenlerle her türlü duygusal bağ yok edip basit bir adam olabilir miydi? Maaşına göre yaşamak. Temel rutinlerden zevk almak, kendisini yeniden oluşturmak, balık tutmak, ava çıkmak ve hatta kitap okumak. Bir keşiş yalnızlığı ve özelliğiyle yaşamak. 53 yılını geride bırakıp Cape'deki yazlığını ateşe verdiği gün hayata sıfırdan başladığını söylemek. Neredeyse Budizm'deki Zen gibi umut vericiydi. Ricky dünyadan bir su birikintisinin sıcak bir havada buharlaştığı gibi uçup yok olacaktı. Bunu yapabilmek en az seçeneğe kadar ürkütücüydü. Bir karar vermesi gereken anın gelmiş olduğunu hissediyordu. Tıpkı sanal alemdeki ismi Odysseus gibi. Sicilia ve Sherbits arasındaydı. Her seçimin bir bedeli vardı. New Hampshire'da kiralamış olduğu mütevazi odada, gecenin yarısında onu kendi hayatından silmesi için zorlayan adama ait tüm notları ve bağlantıları yatağın üzerine serdi. Birkaç bilgi takip edeceği bazı ipuçları ya da takip edemeyeceği ipuçları. Ya kendini ifşa ederek ona bunları yapan adamı takip edecekti ya da hepsini bir tarafa atıp oluşturduğu hayata devam edecekti. Kendini biraz 15. yüzyılda yaşayan İspanyol kaşif gibi hissediyordu. Küçük bir yelkenli geminin güvertesinde dikilip uçsuz bucaksız okyanusa ve görüşün ötesindeki yeni ve belirsiz dünyaya bakıyordu sanki. Yatağın üzerine yaydığı eşyaların ortasında Pensacola'daki Vah Hastanesi'nde ölüm döşeğinde yatan yaşlı Tyson'dan aldığı evraklar vardı. Evraklarda 20 yıl önce çocukları evlatlık edinen ailelerin isimleri yazılıydı. Bunun bir sonraki adımı olacağını biliyordu. Ama vermesi gereken bir karar vardı. Bu adımı atacak mıydı yoksa atmayacak mıydı? Bir tarafı temizlik görevlisi Richard Lively olarak mutlu olabileceğinde ısrar ediyordu. Durham güzel bir kasabaydı. Ev sahibesi de iyi bir insandı. Ama öbür yanı olaylara farklı bakıyordu. Doktor Frederick Starks ölmeyi hak etmiyordu. Kendi kararsızlık döneminde yaptığı hatta işlediği hata yüzünden ölemezdi. Claire Tyson konusunda daha iyisini yapabilirdi. Bunu inkar etmiyordu. Ona el uzatıp yaşamaya değer bir hayata geçmesini sağlayabilirdi belki. Claire için o şansı yarattığına ama başarısız olduğuna karşı çıkmıyordu. Rumpelstiltskin bu konuda haklıydı. Ama cezalandırma şekli bunları aşıyordu. Ve bu düşünce Ricky'yi sinirden kudurtuyordu. "Onu ben öldürmedim," dedi fısıldayarak. Odasının bir tabut olduğu kadar bir can kurtaran sandalı olduğuna inanıyordu. Şüphe tadı almadan hiç nefes alıp alamayacağını düşündü. Sonsuza dek saklanmak ne tür bir güven sağlıyordu. Onun hayatını çalan adamın her yerde olduğundan şüphelenerek yaşamak. Bunun çok kötü bir düşünce olduğunu anladı. Buğulu Bay R için bitmiş olsa da oyun Ricky için asla bitmeyecekti. Ricky kendine bu soruları hep soracaktı, asla emin olamayacaktı. Hiç huzur bulamayacaktı, asla bilmeyecekti. Bir cevap bulması gerekiyordu. Odasında yapayalnız olan Ricky, yatağın üzerinde lastikle bir araya tutturulan evlat edinme belgelerini öyle hızlı açtı ki lastik koptu. Pekala dedi kendi kendine. Oyun yeniden başlıyor. Ricky, New York Belediyesi'nin çocukları New Jersey'de yaşayan bir çift onları evlatlık edinene kadar annelerinin ölümünden sonraki ilk 6 ay boyunca çeşitli yetiştirme yurtlarına verdiğini öğrendi. Bir tane sosyal hizmetlisinin raporu vardı. Raporda çocukların çok zor yerleştirildiklerini yazıyordu. İsmi belirtilmeyen son yetiştirme yurduna kadar çocuklar her grupta yıkıcı, öfkeli ve kötü davranışlar sergilediklerini yazıyordu. Sosyal görevli özellikle kardeşlerin en büyüğüne terapi önermişti. Rapor basit bir bürokratik dille yazılmıştı. Ona işkence eden adama dönüşen çocuk hakkında bilgi verecek en ufak bir detay bile yoktu. Evlatlık verme işlemlerinin New York Hristiyan cemaati tarafından hayır işlemi adı altında gerçekleştirildiğini öğrendi. Arada para alışverişi yapıldığını tahmin ediyordu ama kayıtlarda öyle bir şey bildirilmemişti. Çocuklar üzerindeki tüm haklardan feragat ettiğini belirten resmi belge yaşlı Tyson tarafından imzalanmıştı. Daniel Collins'in Teksas'ta bir hapishanede yatarken imzaladığı evrak da vardı. Olayın dengesi Ricky'nin dikkatini çekti. Daniel Collins çocuklarından hapishanedeyken vazgeçmişti. Yıllar sonra ise Rumpelstiltskin'in acımasız yardımlarıyla tekrar hapishaneye dönmüştü. Bir zamanlar reddedilen bir çocuğun bunu başarmış olması ona müthiş bir haz vermiş olmalı diye düşündü. Daniel Collins'in Teksas'taki hapishanede imzalamış olduğu başka bir evrak daha vardı. Terk edilmiş çocukları evlatlık edinen çiftin adı Howard ve Martha Jackson'dı. Adres olarak Princeton'dan birkaç kilometre uzakta yarı banliyö, yarı çiftlik arazisi olan Batı Winster verilmişti ama ebeveynler hakkında başka detaylı bir bilgi yoktu. Onlar üç çocuğu da almışlardı ve Ricky'yi ilgilendiren de buydu. Nasıl bir arada kalmayı başardıkları ve ayrılmadıkları ile ilgili sorular vardı. Çocukların isimleri 12 yaşındaki erkek çocuk Luke, 11 yaşındaki erkek çocuk Matthew ve kız çocuk Joanna olarak belirtilmişti. İncil'den isimler diye düşündü Ricky, çocukların bu isimlere sadık kaldıklarından şüpheliydi. Bilgisayarda birkaç sorgu yaptı ama sonuç vermediler. Bunun ilginç olduğunu düşündü. Çünkü internette bir yerde mutlaka bilgi olmalıydı. İnternetteki beyaz sayfalara baktı ve New Jersey'in merkezinde birçok Jackson buldu. Ama sahip olduğu belgelere ait bir isim yoktu. Sadece eski bir adrese sahipti. Bu da çalabileceği bir kapının olduğu anlamına geliyordu. Bu tek seçeneği gibi gözüküyordu. Ricky peder kostümünü giyip kanser mektubunu kullanmayı düşündü. Ama onları yeterince kullandığını ve başka bir zaman kullanabileceğine karar verdi. Bunun yerine tıraş olmamaya karar verdi. Hafif bir sakal bırakıp internetten var olmayan özel bir dedektiflik şirketine ait sahte bir kimlik sipariş etti. Üniversitenin tiyatro kostümleri bölümüne yaptığı bir gece gezisinin ardından gömleğinin içinden bağlayabileceği ve ince bedenli olduğundan 20 kilo kadar ağır gösterecek olan bir yastık göbek buldu. Şansına yeni bel ölçüsüne uyan kahverengi bir takım elbise buldu. Bulduklarını yeşil bir çöp poşetine koydu ve eve götürdü. Eve vardığında çantaya yarı otomatik silahını ve iki şarjör tıktı. Genelde öğrencilere araba kiralayan ve çoğunlukla birkaç soruyla nakit parayı tercih eden Hurda Kiralama adlı bir yerden 4 yıllık kötü durumda olan bir araba kiraladı ve oradaki görevli sahte Kaliforniya ehliyetindeki bilgileri forma geçirdi. Ricky bir sonraki cuma üniversitedeki vardiyasını tamamladıktan sonra New Jersey'ye yola koyuldu. Gece her yeri sarmıştı. Hiç şaşmadan belirtilen hız sınırının üzerinde kalarak kilometreleri tekerleklerinin altından geçip geride bırakıyordu. Camı indirip içeri sızan sıcak havayı aldığında tekrar yazın geldiğini düşündü. Şehirde olsaydı Ağustos tatili yaklaştığında hastalarını kısa yokluğuna dayanabilecekleri inancına yönlendirmeye başlamış olacaktı. Bunu bazen başarıyor, bazen de başaramıyordu. İlkbaharın sonlarına ve yaza doğru şehrin parkında yürürken gördüğü, açan çiçeklerin ve yeşilliklerin, Manhattan'ı oluşturan beton yığınlarını alt ediyormuş gibi görünen manzarayı hatırladı. Bunun en güzel zaman olduğunu ama hızla artan sıcaklık ve nem yüzünden yok olduğunu düşündü. İkna edecek kadar dayanabiliyordu. Şehre ulaştığında gece yarısını geçmişti. George Washington Köprüsü'nü geçerken dönüp şehre baktı. Ölü gecede bile şehir parıldıyordu. Yukarı batı kısmı ondan uzaklaşıyordu ve onca yıl önce kısa bir dönem çalışmış olduğu ve şu anda yapmakta olduğu şey üzerinde etkisi olan Columbia Presbyterian Hastanesi ve kliniğin göremediği bir yerde olduğunu biliyordu. Gişelerden geçip New Jersey'ye vardığında içini garip duygular kapladı. Sanki bilinçaltına yerleşen olayların korkunç görüntülerinin kapladığı bir kabusta asılı kalmış gibiydi. Şehir onun bir zamanlar olduğu kişiyi, kullanırken titreyen arabası ise şu an olduğu kişiyi ve önündeki karanlık ise olabilecek kişiyi temsil ediyor gibiydi. Econo Lodge adlı bir motelde boş oda olduğunu belirten bir işaret Ricky'nin durmasını sağladı. Masadaki gece görevlisi olarak üzgün gözleri olan Pakistanlı ya da Hindistanlı bir adam vardı. İsminin Ömer olduğunu belirten bir yaka kartı taşıyordu ve yarı uykusunun Ricky tarafından bölünmüş olmasından rahatsız gibi görünüyordu. Sandalyesine dönmeden önce Ricky'ye bölgenin bir haritasını, kimya kitapları ve sıcak içeceğin olduğu termos verdi. Ricky sabahleyin motelin banyosunda oyuncuların kullandığı makyaj çantasıyla biraz zaman geçirdi ve sol gözünü sahte bir çürükle bir yara izi yaptı. Morumsu kırmızı bir renk verdi. Böylece onunla konuşan kişilerin dikkatlerini oraya çekecekti. Bunun temel psikoloji olduğunu düşündü. Tıpkı Pensacola'daki insanların kim olduğunu değil de ne olduğunu hatırlayacakları gibi yüz hatlarını değil de gözündeki morluğu hatırlayacaklardı. Bıraktığı düzensiz sakalda yüz hatlarını saklamasına yardımcı oluyordu. Sahte göbeği ise portreye ekleniyordu. Ucuz takım elbisesini giydikten sonra cebine silahı ve şarjörü koydu. Ricky gittiği her adresin kendisini ölü isteyen adama bir adım daha yaklaştırdığına inanıyordu. En azından öyle olmasını umuyordu. Arabayla içinden geçtiği bölgenin ilginç bir çelişkiye sahip olduğunu düşünüyordu. Çoğunlukla düz, yeşil olan kırsal alan bir zamanlar muhtemelen sessiz ve ihmal edilmiş ama günümüzde yüksek gelişimin yükünü çeken yollarla çizilmişti. Orta sınıf için tasarlanmış olan evlerden 2 ve 3 odalı çiftlik evlerine, yüzme havuzlu, kaçınılmaz BMW, Range Rover ve Mercedes arabaları için çoklu garajları olan malikanelerine kadar bir sürü sitenin yanından geçti. Zengin evleri diye düşündü. Adam ve kadınların kazandıkları paralar en hızlı şekilde harcadıkları ve bunu da anlamlı buldukları ruhsuz bir yer. Eskiyle yeninin karışımı şaşırtıcıydı. Sanki eyaletin bu tarafı ne olduğunu ve ne olmak istediğine karar verememiş gibiydi. Eski çiftlik sahiplerinin ve yeni iş adamlarının iyi geçinemediklerini düşünüyordu. Arabanın ön camı güneş tarafından kaplanmıştı, oda camını indirdi. Sıcak ve ilkbaharı yaşatan çok güzel bir gündü. Cebindeki silahın ağırlığını hissedebiliyordu ve kendini kışlık düşüncelere vermeye karar verdi. Elindeki adrese uyan çiftlik arazisinin arka sokağındaki bir posta kutusunu buldu. Tereddütlüydü, tam anlamıyla ne beklemesi gerektiğini bilmiyordu. Giriş yolunda bir tabela vardı. Güvenlik köpekleri yetiştirme evi. Bakım ve eğitim verilir. Her tür güvenlik yöntemi uygulanır. Bu yazının yanında bir Rottweiler resmi vardı. Ricky bunu komik buldu. Üzerinde gölgelik oluşturan ağaçlı bir yoldan devam etti.